Ayrım 14. Beni Sen Öldür. Maraş 78. Aziz Tunç, sayfa 246. Devlet kimimizi askeri kışlaya, kimimizi de başka devlet kurumlarını barındırmak için taşıdı. Ekmek yoktu. Çocuklar şeker emerek besleniyorlardı. Betonun üstünde battaniyelere sarılarak yatıyorduk. Askeriye yemek vermiyordu. Bir süre sonra bizi Karamaraş'taki konutlara yerleştirdiler. Orada bir ay kadar kaldıktan sonra köyümüze gittik. Her gün köy basılarak bizden silah araması yapılıyor. Olmayan silahlarımızı teslim etmemizi istiyorlardı. Silahımız olsaydı böyle olur muyduk? Katliam tanığı. Gülsüm Akırmak, Gürün, Koyunlukoca Köyü, 1915. Gülsüm oğlu Hasan'la yaşıyordu. Eşi öldükten sonra sanki tek oğluymuş gibi Hasan'ın yanında kaldı. Hasan'a dayandı. Hayatını Hasan'a göre şekillendirmekten pişman olmadı, şikayet etmedi. Bir gün ah demedi. Bir tek isteği vardı bu hayattan. Hasan'ın ev bak sahibi olduğunu, çoluk çocuğa karıştığını görmek. Hasan yeğenlerini çok severdi. Onları gezmeye götürürken kızardı Gülsüm. Hasan'a neden senin de çocukların yok, neden evlenmiyorsun? Çok istiyordu torun sevmeyi. Gülsüm ana bunca yıl geçirmişti bu dünyada. Neler görmüş, neler yaşamıştı. Buraya gelmeden önce köylerinde geçmişti hayatının büyük bir kısmı. Onun için buraya pek alışamamış, burayı sevememişti. Oğlu Hasan'ın ısrarı olmasa burada bir gün bile kalmak istemiyordu. Uzun bir hayat hikayesi vardı Gülsüm'ün. Eşi öldükten sonra yalnız kalmıştı. Çocuklarının birisi yurt dışındaydı. Hasan böyle bekar kalınca onun peşinden buraya gelmişti. Çok olmuştu Maraş'a geleli. Bir 10 yılı geçmişti. Hasan burada iş tutmuştu. Komşularla araları iyiydi. Herkes severdi Gülsüm anayı. Bir işi olunca gelir yardımcı olurlardı. O da komşularına karşı çok iyiydi. Kimin bir derdi olsa hemen ona koşar, yapabileceği bir şey varsa esirgemezdi. Her gün sokağın ortasında bulunan, eski bir Ermeni evi olan, şimdilerde ise birilerinin kiraya verdiği çardaklı evin bahçesinde bir araya gelir, dertleşir konuşurlardı. Hepsi yoksul insanlardı. Her şeylerini köylerinden getirirlerdi. Kadınlar günlerce değiştiremedikleri eski esvaplarla dolaşırlardı. Erkeklerinin tıraşları hep birkaç günlüktü. Köydeyken tarlada, bahçede daha çok kadınlar çalışırdı, şehirde ise sadece erkekler. Erkekler ya şehirdeki birkaç iplik fabrikasında işçi olarak ya da küçük esnafların yanında çalışırlardı. Bir kısım da inşaat işçiliği yapmaktaydı. Kendi işini yapan hemen hemen hiç yok gibiydi. Durumu iyi olanlar devlet dairelerinde bekçilik, odacılık gibi hizmetli olanlardı. Devlet dairelerinde veya fabrikalarda çalışanların dışında kalanların hemen hemen hepsi yazın ırgatlık yani tarım işçiliği yapmaktaydı. Daha çok pamuk ve pancar tarlalarında çalışan bu işçilerin özellikle o dönemde hiçbir sosyal hakları olmadığı gibi yeterli ücret aldıklarından söz etmek zaten mümkün değildi. Kadınlar Gülsüm anayı, erkekler Hasan'ı şanslı sayarlardı. Hasan'ın sahip olduğu imkanlara imrenirlerdi. Evine aldığı eşyalar, harcadığı paralar, annesine verdiği harçlık hepsi komşularının sahip olmak için can attığı, sahip olamadıkları için gıpta ettikleri şeylerdi. Sokaktaki kadınların birçoğu Gülsüm anaya borçluydu. Kadınlardan biri kirasını vermek için, bir diğeri bebeğini doktora götürmek için, bir başkası bakkalın borcunu ödemek için Gülsüm anadan borç almışlardı. Çoğu bu borcu kocalarının bilgisi dahilinde alıyor, kocaları maaş aldıkları gün getireceklerini söylüyorlardı. Çoğu zaman da söz verdikleri günde vermiyor, veremiyorlardı. Bazen de Gülsüm ananın bütçesini aşan para talepleri olurdu. Daha doğrusu bu taleplerini Hasan'a iletmesi için Gülsüm anayı aracı yaparlardı. Gülsüm ana bu durumu Hasan'a iletmeyi uygun bulur da iletirse mesele hallolurdu. En kısa zamanda komşusunun ihtiyacını gidermiş olurdu. Böyle zamanlarda çok dua ederlerdi Gülsüm anaya. Ellerini kapanır öperlerdi. Gülsüm ananın ağzından çıkanı buyruk beller koşarlardı. 2 gündür ortalıkta bir şeytan dolanıyordu. Havada bir melanet vardı. Gülsüm ana bunu bilmiyordu, farkında değildi. Öğretmenlerin öldürüldüğünü çardaktaki sohbetlerde duymuştu. Anlatanlar çok ilgili değillerdi. Gülsüm ana da üstünde durmamıştı. Cenaze töreninde neler olduğunu da çok sonra duymuştu. Kadınlar bunları yapana, edene kızıyorlardı. Ama kimse kimin ne yaptığını bilmiyordu. Kimse de yan komşusunun bu işlere katıldığını, katılmış olabileceğini ya da yarın kendilerini katılacağını düşünmüyordu. Gülsüm Ana'nın komşusu kadınlar arasında konuşulan her şey bir olağanlık ve bir naiflik içinde konuşuluyordu. Yani kim ne söylemişse o aynen öyle düşündüğü için söylemişti. Bir gün sonraki katliamı yaparlarken de aynı durumdaydılar. O an hakim olanın etkisindeydiler ve bunu olağan ve doğru sayıyorlardı. Ne bir gün önce başka türlü konuşurken katliam yapacaklarını gizleme derdindeydiler, ne de eşleri katliam yaparken biz daha akşam birlikteydik, tam da bunları lanetliyorduk, yapmayın etmeyin diyorlardı. Her şey bilinçli ve örgütlü olmayan yığınların davranışlarını anlatan kuralları doğruluyordu. Cuma akşamı sokaktaki hareketlilik Gülsüm Ana'yı da huzursuz etmişti. Neydi bunca kalabalık? Neydi bu yangınlar, silah sesleri, bağırış çağırış? Gece boyunca devam etti bu durum. Uyumadılar Hasan'la birlikte, çay yapıp içtiler. Hasan bir ara uyumasını söylediyse de Gülsüm Ana uyumadı. Uykusu kaçmıştı bir defa. Gülsüm Ana'nın aklına kötü şeyler geliyordu. Oğlu Hasan'a bir kötülük eden olur mu diye tasalanıyordu. Sonra da ama olmaz bir şey, neden olsun ki diyordu. Hasan'ın bu işlerde hiçbir bezi yoktu ki. Üstelik oğluna güveniyordu. Maraş'ta kabadayı Haso'ya zarar vermek o kadar kolay değildi. Sabaha kadar kah konuşarak, kah sessiz kalarak ama çoğu zaman uykusuz beklediler. Birkaç defa dalıp uyukladılarsa da sokakta meydana gelen bir gürültüde hemen uyanıyorlardı. Hasan kahvaltısını yapmış, evden çıkmak üzere hazırlanıyordu. Çok sık yapmadığı bir şey yaptı. Anasının boynuna sarıldı, doyasıya öptü. Bıraktı, ellerinden öptü. Sonra da ana bugün eve erken geleceğim. Bana güzel yemeklerinden yap diyerek çıktı evden. Gülsüm hem şaşırmış hem sevinmişti. Hasan bunu çok yapmazdı. Her yaptığında da Gülsüm'ü şaşırtırdı. Şaşkınlığı bundandı Gülsüm ananın. Sevinmişti. Oğlunun sevgisini paylaşmak her ananın ilk ve en temel arzusudur. Gülsüm ana da ona içtenlikli bir sesle "Aman oğlum dikkat et" dedi ve oğlunu dualarla yolcu etti. Anasının dualarıyla işine giden Hasan, o günün son günü olduğunu, o gün öldürüleceğini bilebilir miydi? Aynı şekilde Gülsüm Ana da oğlunu son kez işe uğurladığından, kendisinin son günü olduğundan da haberdar değildi elbette. Gülsüm Ana Hasan gittikten sonra eve geçti. Çok sürmedi, sokaktaki bir gürültüyle tekrar bahçeye çıktı. Sokak kalabalıktan geçilmiyordu. Etrafa dağılmış, önlerine gelene saldırıyorlardı. Saldırıya katılmayanlar da damlarının başında, kapılarının önünde katliamcıları teşvik ediyor, onlara yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Bir kısım komşu da bu saldırganlarla birlikte saldırılara katılıyordu. Komşularının hiçbirisi dönüp kendisine bakmadılar. Yadırgadı bu durumu ama önemsemedi de. Evine girdi, evinden izlemek istedi. Kendisini ilgilendiren bir şey olmadığını düşünüyordu. Dışarıdaki gürültüler, yakıp yıkmalar artarak devam ediyordu. Sokak kaynıyordu. Komşuların da işin içine dahil oldukları belliydi artık. Gülsüm Ana bundan emin olunca ilk kez korkmaya başladı. Gülsüm Ana'nın korkusunu artıran bir şey daha oldu. Doğrudan kendisinin evine de saldırmaya başladılar. Saldıranların büyük bir kısmı komşularıydı. Taş attılar önce. İçeriye dolan taşlar camları şangırdatarak dağıtıyordu ortalığı. Daha çok korktu, panikledi. Yaşlı, tek başına bir kadındı. Ne yapabilirdi, nasıl başa çıkabilirdi bunlarla? Hele de içlerinden biri çıkıp da tek kelime etmiyorsa. Ya çarşıda Hasan'a da saldırırlarsa diye geçirdi içinden. Gülsüm Ana bunları düşünürken birden yüze asıldı ve aklına eşiyle yaşadığı, Hasan'a büyütürken karşılaştıkları zorluklar geldi. Gözleri yaşardı. Duramadı, sessiz bir ağıt yaktı usulca. Ağıdını ağlayarak söylerken bir kulağı da dışarıdaydı. Ne acı bir hayatlarının olduğunu anımsadı ağıtla birlikte. Ağlaması durmuştu bu arada. Biraz sonra sokakta daha yoğun bir toplanma oldu. Merakı korkusuna baskın geldi ve kapıya çıktı Gülsüm Ana. Aşağıda şeker derisinde bir çatışma olduğunu söylediler. Kalabalıktan biri orada Hasan'ın karıştığı bir çatışma yaşandığını, Hasan'ın önünü kestiklerini kaçırdı ağzından. Artık Gülsüm Ana'yı tutmak da mümkün değildi, sakinleştirmekte. Oğlunun çatışmada olduğunu öğrenen Gülsüm dayanamadı, yaşlılığını da aldırmadan hemen indi aşağıya. Yolda rastlaştı oğlunu öldürenlerle. Bilemedi onların oğlunun katili olduklarını, bilemedi onların oğlunu kalleşçe vurduklarını. Oğlunu görebilmek için biraz daha inmeye çalışırken sordu. Hasan'ımı görmediniz mi? Gördük dediler. Gel seni de onun yanına götürelim diye tuttular kolundan. İnandı Gülsüm Ana. Bu yaşına kadar görmemiş, duymamıştı yaşlı bir kadına kötülük yapılacağını. Gülsüm Ana'yı Hasan'a götürürlerken başladılar tacize ve vurmaya. Yaşlı kadın anladı bunların kim olduğunu ve ne yapmak istediklerini. Artık direnmekten başka bir çare olmadığını gördü geçti olsa. Bağırdı, didindi, vurdu elleriyle katillere. ''Hasan'ımı gösterin'' dedi durmadan. Ellerindeki nacakla vurdular Gülsüm Ana'nın boynuna. Kırıldı boynu. Kanlar sıçradı etrafa, düştü beton zemine. Ak saçları kanlar içindeydi. Tüfeğini doldururken birisi bir diğeri bastı elindeki titiği. Gülsüm Hanım'ın feryadı sokağı doldurdu. Hasan dedi. Hasan'ımı gösterin dedi. Başka da bir şey diyemedi. Son sözleri oldu bunlar. Gülsüm Ana sağken tek muradım Hasan'ımın mürüvvetini görmemdir derdi. Hasan'ım evlensin ben öleyim derdi. Hasan'ı ile birlikte ama ayrı yerlerde. Hasan'ını göremeden öldü. Ne Gülsüm Ana mürüvvet gördü ne de Hasan bir murat aldı. Gülsüm Ana'nın da failleri bulunamamış, katiller cürme yalnız iştirak etmekten cezalandırılmışlardır. Hasan ve Gülsüm Akırmağ'ın yakınları da katliamdan sonra bir dizi sorun yaşadılar. Hiç kimse rahat yüzü görmedi. Katliam herkesin bütün bir geleceğini mahvetti. Hasan Akırmak, Gürün, Koyunlu Koca Köyü, 1933. O dönem bugünün çeşitli ve değişik eğlence yerlerinin benzeri olan kulüpler vardı. Buralarda hem içki içilir hem de çeşitli şans oyunları oynanırdı. Bu iş yapısı gereği biraz sorunlu bir işti. Her isteyen yapamazdı bu işi. Biraz bela görmüş olmak, beladan korkmamak gerekiyordu bu iş için. Bunu göze alanların yapabildiği bir işti kulüp işletmeciliği. Hasan bu özelliklere sahipti. Yaptığı işin gereği olarak mı edinmişti bunu, yoksa böyle olduğu için mi bu işi yapıyordu, bunu bilmek mümkün değildi. O nedenle biraz bitirin bir yaşamı, öyle bir tarzı vardı. Kabadayı Kürt Haso derlerdi ona. Hasan'ın bu özelliği çevresinde bazılarının hoşuna gitmezdi. Çekemeyenler vardı Hasan'ı. Zaten işinden dolayı bir rekabet vardı. Bu rekabetin içinde bir de mafyatik bir yapılanmaları olan katliamcılar da vardı. Onların içerisinden Hasan'ı tanıyanlar ve ondan rahatsız olanlar vardı. Gerçi mevcut katliamda buna gerek yoktu. Hasan'ın Alevi olması, öldürülmesi için yeterliydi. Hasan yaşlı annesiyle birlikte kalıyordu. Gülsüm Ana Hasan'ını diğer çocuklarından daha çok severdi. Hasan gündüzleri dışarıda olur, gecelerinin büyük bir bölümünü de işinde geçirirdi. Gülsüm Ana her sabah erkenden kalkar, oğlu Hasan'a kahvaltı hazırlar, kalkmasını beklerdi. Hasan kalkmadan bir lokma yemezdi. Akşamları da öyleydi. Yine yemek yapıp Hasan'ını beklerdi. Hasan çoğu zaman geç kalıyordu. Hatta bazı geceler gelmediği de oluyordu. Ama Gülsüm Ana aynı şekilde yemeği yapıp Hasan'ını beklerdi. Gelmeyeceğini anladığı zaman sofrayı serer, etrafında dolanır, birkaç lokma atar ağzına ve kalkardı. Yediği de yemediği de anlaşılmazdı. Hasan olmadan boğazımdan bir lokma geçmiyor derdi. Hasan olmayınca karnım da acıkmıyor, boğazımdan geçmiyor yemek derdi. Hasan bunu bildiği için gelmeyeceği zamanları söylerdi annesine. Ya da erkenden eve gelir, yemeğini yer, ondan sonra tekrar giderdi işine. Gülsüm Ana alışmıştı bu yaşam tarzına. Bunca yıldan sonra böyle de olur diyordu. Hasan'ın yeğenleri vardı. Hasan onları, onlar Hasan'ı severlerdi. Sünnet düğünlerinde Hasan amcaları onlara en güzel hediyeleri almıştı. Aslında düğünü Hasan yaptı demek yanlış olmazdı. Hasan severdi böyle şeyleri. Bir düğünde en çok takıyı takar, en gözde hediyeyi alırdı. Başkasının düğünde bunları yapan Hasan, hele de yeğenlerin sünnetini neler yapmazdı ki? Hasan amcalık yapmalıydı. Dilden dile söylenmeliydi Hasan'ın yaptıkları. Hasan düşündüğü her şeyi yapmış ve istediği gibi dilden dile söylenmişti düğünde yaptıkları. Hasan öldürüldüğünde o düğünde çekilmiş resimleri kaldı yadigar. O gün Hasan erken kalkmıştı. Dünden kalan gerginlikten haberdardı. Gelişmeleri öğrenmişti. Zaten gece geç saatlerde eve dönerken ortalığın ne kadar karışık olduğu belli oluyordu. Bunca yıldır geceleri geç saatlere kadar dışarıda oluyordu. Bu saatlerde bu kadar kalabalığın sokaklarda dolaştığına hiç şahit olmamıştı. İlk kez görüyordu. Yolda gelirken tanıdığı birkaç kişiye rastlamıştı. İş arkadaşları sayılırlardı. Selam vermemiş, görmezden gelmişlerdi. Anlam verememişti buna. Halbuki bunca yıldır birbirlerini tanıyorlardı. Bir günden bir güne kimse kimsenin kalbini kırmamış, kimse kimseye acı bir söz etmemişti. Alevilik, Sünnilik, sağcılık, solculuk, Kürtlük, Türklük konuları geçmemişti aralarında. Şimdi böyle davranmalarını akıl erdirememişti, hatta kırılmıştı. En yakın zamanda söyleyecekti yüzlerini. Akşam evde kalmıştı. Ortalıktaki bu karmaşayı görünce dışarı çıkmak istememişti. Zaten önemli bir şey olursa iş yerinden haber vereceklerdi. Ayrıca bu karışıklıkta kim çıkıp eğlenirdi ki? Kimin canı isterdi böyle bir günde? Üstelik demin gördüğü iş arkadaşlarının durumuna bakılırsa çalışanlar bile işe gelmeyebilirlerdi. Sabah kalktığında akşam öğrendiklerinden fazlasını gördü. Yanan evlerin dumanları tütüyordu mahallelerde. Her tarafta kalabalıklar dolaşıyordu, kuralsız, kontrolsüz. Asker vardı kimi yerlerde, bugüne kadar görülmemiş ölçüde, ancak önleyici gücü zayıftı. İş yerine saldırı olabilir diye düşünüp erkenden gitmişti. Öğlene kadar Gelen giden az oldu. Zaten işleri daha çok geceleri oluyordu. Mahallelerden alevler yükseliyordu. Kimi evlere girip insanları öldürdükleri anlatılıyordu. Her dakika kötü bir haber getiriyordu bir tanıdık. Aleviler, solcular ve Kürtler genellikle birbirlerini tanırlardı. Haberler tez dolaşıyordu. Kimlerin başına ne geldiğini birbirlerine aktarıyorlardı. Hasan duyduklarından rahatsız oluyor, bir şey yapmak istiyor ancak neyin nasıl yapılacağını da kimlere gidileceğini de bilemiyordu. Olup bitene karşı bir şey yapamıyor olmak Hasan'ın ağrına gidiyor, onuruna dokunuyordu. Ne de olsa bir kabadayı adı vardı, buna leke getirmek olmazdı. Şimdi içinden itiraf edemediği bir pişmanlık geçiyordu. Bazı arkadaşları yıllardır söyleyip dururlardı, bir olun, bir arada olun diye. Zalimler var, onlara ve oyunlarına karşı uyanık olun derlerdi. Dinlememiş, önemsememişti. Halbuki ne kadar haklıymışlar diye düşündü. En kısa zamanda onlarla görüşecekti. Oturduğu mahalleye de saldırıldığını söylediklerinde iş yerindeydi Hasan. Haberi alır almaz hızla eve doğru yürümeye başladı. Az sonra hızını artırmış koşuyordu. Evlerinin yakınına geldiğinde bir grup saldırganla burun buruna geldiler. Hasan geri çekildi onları görünce. Önce ne yapacaklarını anlamaya çalıştı. Tanıdılar Hasan'ı. ''Kürt Haso'' diye bağırdılar. Hemen Hasan'a saldırmaya hazırlandılar. Hasan bulunduğu yerde mevziye girerek silahını çekti ve hazır vaziyette bekledi. Onlara anlatmaya çalıştı. Vazgeçmelerini, bu yaptıklarının doğru olmadığını, ayrıca vuruşmak istemediğini, silahında çok sayıda mermisi olduğunu söyledi. Hasan konuşurken dinliyorlardı. Ancak ikna olmadılar ve saldırmaya devam ettiler. Hasan elindeki tabancada bulunan mermileri dikkatli ve ölçülü kullanmaya çalışıyordu. Mermileri çok azdı ve bunlarla idare etmek zorundaydı. Eve gidebilseydi mermi sorunu olmayacaktı. Ama şimdi mermisi azdı, dikkatli kullanmak zorundaydı. Hasan bu hesapta sıkıyordu mermilerini. Henüz birkaç mermisi varken Hasan'ı mevzilendiği evin köşesinde vurdular. Hasan yaralanmıştı. Ancak yarası hafifti, çatışmaya devam edebiliyordu. Hasan'ı bu şekilde etkisizleştiremeyeceklerini gören saldırganlar hain bir plan kurdular. Önde Hasan'la çatışmaya girenler Hasan'ı oyalarken birisi arkadan dolanarak Hasan'ı gafil avlamış ve balta ile vurarak kafasını parçalamıştı. O adama tabancasındaki mermileri sıkmıştı. Hasan aldığı bu korkunç yarayla hemen ölmemişti. Yerinden de kalkamıyordu. Elini attı yarasına, kanın dışında bir madde bulaştı eline. Yarasının öldürücü olduğunu düşündü. Bu yaraya rağmen nasıl ölmediğine şaşıyor, sıktığı mermilerle kimseyi vurup vurmadığını da merak ediyordu. Zorlanarak denedi silahın. Tetiği çalışmıyordu artık. Mermisinin bittiğini anladı. Onlar sıkıyor, Hasan'dan ses çıkmıyordu. Hasan'ın silahı susunca hemen üşüştüler üstüne. Önce silahını aldılar. Mermisi bitmişti zaten. Hasan'a baktılar, yarası derindi. Canlıydı ama ölmemişti. Üzerine mermi yağdırdılar. Delik deşik oldu Hasan'ın bedeni. Mevzilendiği duvarın dibine aktı kanı. Kafasına vurulan baltanın açtığı yaradan beyni dökülmüştü toprağa. Öldüğünden emin olduktan sonra başladılar üstünü aramaya. Ganimet arıyorlardı. Ne buldularsa aldılar Hasan'ın ceplerinde. Güzel bir saati vardı. Onu paylaşamadı mal bulmuş mağribiler. Hasan'ın gasp ettikleri saati yüzünden kavga ettiler birbirleriyle. Araya girenler çözdüler sorunu. Kabadayı Haso diye Maraş'ta nam salmış olan Hasan, kolay ölmeyenlerdendi. Ama tek etek dövüş yoktu buralarda. Katliamlar yiğitlik barındırmazdı. En bayağı kalleşlik kuralları geçerliydi katliamlarda. Ve Hasan bu kalleşliğin sonucunda katledildi. Ne kabadayılığı işe yaramıştı, ne de görüşmeye karar verdikleriyle görüşme şansı olmuştu. Hayatın tecrübeleri insanların sadece kendileri için değildir. Sonradan gelenlerin işini kolaylaştırır tecrübeler. Hasan'ın 10 odalı kocaman bir evi vardı. Mahallenin en güzel evlerinden birisiydi. Sokağa girildiğinde ilk göze çarpan evdi. Hasan ve Gülsüm öldürüldükten sonra o eve el koydu katliamcılar. Kimse gidemedi oralara. Evde, arsası da yola gitti dediler. Hasan'ın kardeşi vardı yurt dışında. O da evin ne olduğunu öğrenemedi. Kimin nasıl el koyduğu öğrenilemedi. Ganimet avcıları bu işlerde ustaydılar. Hasan'ın evine el koyanların, Hasan'ın yakın arkadaşları olduklarından kuşkulanmamak mümkün değil. Hasan'ın malını mülkünü gasp ederlerken, en küçük bir pişmanlık ve vicdan azabı duymadıkları kesindi. Hatta ganimeti kazanılmış bir hak olarak, bir emeğin ürünü olarak bile düşünmüşlerdir. Gülsüm Hanım'ın ve Hasan'ın katliamından sonra aileden kimse rahat yüzü görmedi. Katliam sadece öldürülenleri değil, bütün aileyi perişan etti. Herkesin hayatının akışı değişti. Kabadayı Hason'un davası da görülmedi. Hiçbir hakkı savunulmadı. Ne kimin öldürdüğü öğrenilebildi, ne de kimin saldırdığı. Adalet Partisi Milletvekili Halit Dağlı, saldırganları Ulubatlı Hasan, Yörükser'in mahallesini de düşman kalesi olarak değerlendirmekteydi basından. Ali Akıncı, yaşlı. Ali Akıncı da katliamcıların hedefi olan bir inancın sahibiydi. Buydu katline sebep. Ne soygun yapmıştı, ne sömürücüydü, ne başkalarının düşmanı olmuştu, ne zulüm etmişti birilerine. Atalarından öğrendiğini yaşamak istemişti sadece. Benim inancım senin inancından üstündür demedi, neden benim dinimden değilsin de demedi. Kimsenin diliyle de, diniyle de alıp veremediği yoktu. Ama bu topraklarda yaşamasını istemeyenler vardı. Ol hikaye bundan ibaretti. Kaç gündür Maraş'ta yaşanan katliam bir de bu sebeptendi. Öğretmenler öldürülmüş, cenaze töreni yapılmış ve orada da saldırılar olmuş. Bunları bilmiyordu Ali Akıncı. Katliamcılar kapılarına dayandığında Ali Akıncı şaşkınlık içindeydi. Yaşanan bir dizi saldırının, insanların katliamının, evlerin yıkılmasının neden yapıldığını ve nasıl bu kadar kolay gerçekleştirebildiğini anlayamıyordu. Akşam haberleri olmuştu. Maraş yanıyor, herkesi öldürüyorlar dedi tanıdıklar. İşte o an bir kez daha anlamıştı Alevi olmanın zorluklarını. Ne kadar zamandır bu böyle? Belki bin, belki binlerce yıldır. Neden? Çaresi yok mu? Bu sorular gece boyunca hiç çıkmadı kafasından. Uyku da uyuyamadı. Belki bu sorulardan, belki kaygılandığı için. Oğlunu gönderecekti. Ondan sonra olacakları hazırlıyordu yaşlı bedenini. Ne olacaksa olsun diyordu. Sabah erkenden ortalık karışmaya başladı. Ya da zaten ortalık hep karışıktı da kendisi mi yeni fark etti bilmiyordu. Kirli kanlı gürültüler doluyordu sokağa. Pencerenin kenarında görünmeden izliyordu dışarıda olanları. Her şey korkunç ve dehşet vericiydi. Bu kadar çaba alibileri yok etmek için mi? Ne olacak sonra? Dünya daha mı güzel olacak? Bütün kötülüklerin sonu mu gelecek? Yokluk, yoksulluk, baskı, zulüm bitecek mi? Hiçbiri değil. Evet, ancak cennete gidilecek. Bütün yapılanlar bunun için mi? Her şey bu sihirli yalanla açıklanabilir mi? Ölüm sesleri yaklaşıyordu. Katliamcıları cennete götürecek yol Ali Akıncı'nın eceli olacaktı. Geliyorlardı. 23 Aralık 1978, Cumartesi günü kalabalık ve saldırgan grup Ali Akıncı'nın evinin bulunduğu sokakta buluştular. Daracık sokak bir anda kalabalığın işgali altına girdi. Alevi, Kürt, solcu olarak bildikleri ve önceden belirledikleri evlere giriyorlar, yakıyor, yıkıyor ve öldürüyorlardı. Ali Akıncı, Yusuflar Mahallesi'nde yaşayan bir yaşlı Alevi'dir. Yusuflar Mahallesi'nde sokak sokak, kapı kapı cinayet işleniyordu sırayla. Sen biraz bekle, geliyoruz birazdan görürsün denerek. Bunu söyleyenler misafirliğe geleceklerini söyler gibi rahatlardı. Bu sözün muhatapları ise ölümü bekler gibi ürkek, tedirgin ve çaresizlerdi. Ali Akıncı'nın evine yakın gelmişlerdi. Bütün Alevi evlerini ya biliyorlardı veya sokaktakiler gösteriyordu. Komşuları ev göstermeyi büyük bir zevkle, iştahla yapıyorlardı. Hatta atlandığı zaman ısrar ediyor, uyarıyor, açıklamayı yaparak katliamcıların kararlarında etkili oluyorlardı. Kürt Fatma'nın evinin önündeydiler. Hep yaptıklarını yapıyor, evin kapısını kırarak içeri girmeye çalışıyorlardı. Evin içine girdiklerinde Kürt Fatma'nın evde olmadığını gördüler. Kısa bir araştırma sonunda Fatma'nın kimin evinde saklandığı anlaşılmıştı. Sünni bir kadın Fatma'yı evine almıştı. Fatma'yı korumasını alan ev sahibi kadın önce inkar etti, evimde kimse yok dedi. Eve girip arama yapacaklarını söylediklerinde ev sahibi evindeki misafirinin de Müslüman olduğunu söyleyerek ona sahip çıkıp korumaya devam etti. Ev sahibinin tavrı onunla sorun yaşamak istemeyen katillerin tutum değiştirmesine yol açmıştı. Fatma'nın salavat getirmesini istediler. Fatma balkona çıkarak isteneni yaptı. Yeterli bulmadılar, aynı salavatı camiden getirmesini istediler ve Fatma'yı camiye götürüp salavat getirmesini sağladılar. Böylece Müslüman değilse de Müslümanlaştırdıklarına inanıyorlardı. Ali Akıncı'nın evi Fatma'nın evine yakındı. Ali amcanın evine girdiklerinde öldürmek için daha çok Alevi bulacaklarını sanıyorlardı. Ama Ali amca evde yalnızdı. Aslında evde Ali amca ve oğlu Hüseyin bulunuyorlardı. Hüseyin babasına kaçalım demiş ancak ikna edememişti. Ali amca ısrarla sen kaç bana bir şey yapmazlar diyerek yaşına saygı gösterileceğini sanıyordu. Hüseyin babasını ikna edemeyeceğini ve saldırganların eve çok yaklaştıklarını düşünerek evden ayrılmıştı. Saldırganlar evde tek başına bulunan Ali amcanın etrafını çevirdiler. Bir yandan vuruyor, diğer yandan soruyorlardı. Alevi misin, Sünni misin diye. Ali amcanın tereddütsüz ve çekincesiz Aleviyim demesi saldırganları şaşırttı, basiretlerini bağladı. Öldürmek için havada Alevi ararlarken Ali Akıncı'ya hiçbir şey yapmadan Allah belanı versin, defol git diyerek Ali amcayı bıraktılar. Ali Akıncı da şaşkın, ürkek, tereddütlü ve hızlı bir biçimde oradan ayrılmaya çalışıyordu. 150-200 metre uzaklaşmıştı. Saldırganlara yardımcı olan, destek sunan bir kadın topluluğa hitaben "Allah belanızı versin, asıl öldürülecek adam bu," diye bağırıyordu. Saldırganlar bu teşvik üzerine tekrar harekete geçtiler. Aynı anda saldırganların şefi de "Bir alibi yakalamışız, nasıl bırakırsınız?" diye kadının tutumunu onaylıyordu. Bu tahrik ve teşvikler arkasına bakmadan ve sakince uzaklaşmaya çalışan Ali Akıncı'nın peşine düşülmesini sağladı. Cennette köşe kapmak isteyenler heyecanla, şevkle koşuyorlardı yaşlı bir insanı yakalamak için. Yakaladılar Ali amcayı ve tekrar sorgulamaya başladılar. Ali amca kalabalığın yanına getirilene kadar hem dövülüyor hem sorgulanıyordu. Sorulara tane tane ve doğru bildiği biçimde cevaplar vermeye çalışıyordu Ali amca. Çok sakindi. Ölümle pazarlık yapılan bir anda değildi sanki. Adeta bir derviş metanetiyle karşılıyordu ölümü. Belki de Alevi inancını sağladığı bir iç huzuruyla bakıyordu olan bitene. Oğlunu gönderdiğine seviniyordu. Gerisi kader ne yazmışsa diye bakıyordu belki de. Gökten mi yağıyordu, yerden mi fışkırıyordu bu ölümler? Her taraf ölüm olmuştu. Evler yanıyordu cayır cayır. Sokaklarda yanan evlerin ateşinden, dumanından, cayırtısından durulamaz olmuştu. Ölüm çığlıkları duyuluyordu çok uzaklardan. Hüseyin nereye gitmişti acaba? Mutlaka kurtulmuş olmalı. Kurtulmalı. Ne yapalım? Bizim de bu kadarmış bu dünyadaki rızkımız. Bu kadarmış vademiz. Kalabalığın içine getirildiğinde yüzü gözü kan içindeydi Ali amcanın. Sorgusu yeniden başlamıştı. Eşhedü'yü getirmesini istediler önce. Çok dövmüş, her tarafını parçalamışlardı. Konuşamıyor, konuştuğu anlaşılamıyordu. Garip, anlaşılmaz sesler çıkartıyordu. Ali amca o koşullarda salavat getirecek durumda değildi. Yine de istediklerini yapmaya çalıştı. Duyulmayan bir sesle ve açık olmayan ifadelerle salavat getiriyordu. Anlaşılmıyordu söyledikleri. Ağzındaki kanı tükürmek istedi. Yine dayak attılar Ali amcaya. Ali amcanın hiçbir söylediğini anlamıyorlardı. Anlamadıkları için tatmin olmuyorlardı. Zaten onların tatmin olmak gibi bir dertleri de yoktu. Ali amcayı öldüreceklerdi. Salavat getiremediğine, Müslüman olmadığına hükmettiler. İnfaz gerçekleştirilecekti. Vazgeçtiler sorgudan. İçeri götürülmesini işaret etti şeflerden birisi. Ali amcayı elinde et keseri olan birkaç kişi sürükleyerek evinin salonuna taşıdılar. Sürüklerlerken çok aşağılayıcı davrandıklarının farkındaydılar. Bunun görülmesini istiyorlardı. Gavurlara nasıl davranılması gerektiğini bu yolla göstermiş oluyorlardı. Evin içi, önü, merdivenler kan içindeydi. Yaşlı Ali amca hayata dönüşün imkansız olduğunu anlamıştı. Her tarafı acıyor, yanıyordu sanki. Sürüklediklerinde kafasını merdivenlere çarpa çarpa getirmişlerdi. Nasıl olduysa ölmediğine, salona kadar bilincinin yerinde olmasına şaştı. Evin içinde tertemiz halıların üstüne çamurlu, kirli katil ayakkabılarıyla doluştular. Ortalığı dağıtıyorlardı. Evin eşyalarından alabildiklerini alıyor, alamadıklarını kırıyorlardı. Ali amca bakıyordu olanlara. Bakışlarındaki ışık kırılmıştı. Kafasını kaldıramıyor, kollarını hareket ettiremiyordu. İçeride katillerden birisi elindeki dahre ile vurdu Ali amcanın boynuna. Cansız bir nesneye vurur gibi. Gözlerini kapatmadan, elini sakınmadan. Yüreği de titrememişti. Feryat eden Ali amcanın çığlıklarını ahır dağındaki kurtlar, kuşlar, böcekler de duymuş olmalı. Diğerleri de vurmaya başlamışlardı. Et keserleri ve dahrelerle vuruyorlardı. Elindeki dahreyi kaldıranın birisi beline vuruyor, bir diğeri kollarına, bir diğeri bacaklarına. Bağırsakları dışarı çıkmıştı. Gerçek anlamda işkence yapıyorlardı, zevkle, zevk alarak. Ali amcanın parçalanmış bedeni yerde yatıyordu, cansız. Yaşlı Ali amca doğranarak, parçalanarak öldürüldü. İçeriden çıkan katil, elindeki dahreyi havaya kaldırarak bağırdı kalabalığa. "Öldürdüm, öldürdüm," diyerek zafer kazanmıştı. Cenneti garanti etmişti, onaylatıyordu. Ali amca öldürüldükten sonra kalabalık, evin içine girerek yağmalamaya başladı. Ne var ne yok hepsi taşındı evlere. Özellikle komşular birbirlerinin ellerinden kapıyorlardı nice emeklerle bir araya getirilmiş eşyaları. Kimi bir elbiseye atmış elini çekiştiriyor, kimi bir kilimi sırtlamış götürüyor, bir kazanı alan öteki tabağı da almak istiyordu. Bir başkası evin en ücra köşelerinde daha değerli şeyler arıyordu, altın gibi, para gibi. Birkaç saat içinde evin yağması bitmiş, alınacaklar alınmış, alınmaya değer bulunmadıkları için kalanlar kalmıştı. Yağma bittikten sonra ev ateşe verilerek yakıldı. Bu işi bilenler vardı kalabalığın içinde. Yanlarında ev yakmak için taşıdıkları bidonlardaki benzinleri döktüler evin içine. Etrafına yaktılar ateşi. Ev yanmaya başladı alevini göğe salarak. Dumanlar kaplamıştı sokağı. Biraz önce tüm hararetleriyle katliam yapanlar şimdi yanan evin alevlerini izliyorlardı. Sessiz ve sakinlerdi. Komşuydular. Ne çok birliktelikler yaşamışlardı. Düğünlerini birlikte yapmışlar, beraber tutmuşlardı yaslarını. Şimdi yağmaladıkları evi kaç defa ziyaret etmişler. Bu insanlara kaç defa evlerini teslim etmişlerdi. Akşam karanlığı çöküyordu. Birazdan herkes evine çekilecek, yemeğini yiyecek, çocuğunu sevecekti. Katiller de ellerini yıkayacak, yemeğini yiyecek, namazını kılacak ve zaferlerinden söz edeceklerdi. Onlar da mı sevecek, sevileceklerdi? Ali Akıncı'nın failleri, Ali Akıncı'yı öldürdükleri için cezalandırılmışlardır. Bu defa bilinen klişe kavramlara başvurulmadan, doğrudan cinayeti işleyenler ve cinayeti işledikleri için cezalandırılmışlardır. Bu katliam dosyasında bu şekilde cezalandırmalar birkaç vakayı geçmemektedir. 14. ayrımın sonu, sayfa 263.